Ayrım 4.
Uratar Hunta ailemden niçin bu kadar nefret ediyor? Sülalemden hiç kimse ona bir kötülük yapmadı ki. Durum daha da kötü. Söylemeye utanıyorum. Muvatalli büyük babamı değil de senin babanı Hattuş'a valisi yaptığı için. Ama aradan 10 yıldan uzun süre geçti. Ayrıca Urhi Teşub zamanında bizim durumumuz pek parlak değildi. Haklısın, ancak Hattuşili döneminde senin ailenin tekrar yıldızı parladı. Oysa baban basit bir ambar sorumlusu oldu. Adduva doğruldu. Bunda bizim suçumuz yok ki. Sanırım bütün suç büyük baban Kantuzili'de. En keskin muhaliflerinden birinin oğluna bir de ayrıcalık tanımasını bekleyemezsin Hattuşili'den. Ayrıca tahıl deposunun sorumlusu. Adduva kendi sözünü kesti. Keselim bu tatsız konuşmaları. Biraz önce ne kadar da mutluyduk. Mala'nın yanaklarından süzülen yaşları sildi. Bakarsın her şey düzelir. İyi bir göreve gelirsen babam belki bana karşı çıkmaz. Mala pek ikna olmuşa benzemiyordu. Hayır, baş yazıcı olsam bile, sanırım tüm yazıcılar onun sinirlerini bozuyor. Ama ben sadece yazıcı kalmayacağım ki, diplomat da olmak istiyorum. Bunun için ek olarak Mısır dilini de öğreniyorum ya. Adduva başını yine Mala'nın kucağına koydu. Bayramda Mayriya'nın dikkatini çekmek için mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Sanırım nasıl yapacağımı da biliyorum. Onu etkilersen belki elçi olarak beni ister. Düşünsene, o zaman sürekli seyahat ederim. Sen de benimle gelirsin. Valvaziti onlardan biraz ötede seslense duyulacak mesafede kardeşiyle oturduğu eve girdi. Aralarında birkaç girintili çıkıntılı duvar vardı. Hemen üst kata çıktı ve Adduva'nın soyunma odasının kapısını açtı. Oda boştu, diğer odalarda. Valvaziti apar topar aşağı indi. Nani, Adduva nerede? Mutfağa açılan holde küp gibi bir göbeği ve yarı dökülmüş saçlarıyla 40 yaşlarında bir adam belirdi. Ellerini bir bezle kurulamaktaydı. Buraya hiç gelmedi. Zaten güneşin en yüksek noktasına gelmesine de daha zaman var. Hayır, o bana şimdi lazım. Belki okulda bulurum. Geldiği gibi hızlı terk etti evi Valvaziti. Biraz önce Adduva'nın sallana sallana yürüdüğü yolda büyük adımlarla ilerledi ve tapınağın karşısındaki büyük avluya yöneldi. Yazıcı okuluna doğru koşturdu. Tam karşıdan çalışkanlıktan her zamanki gibi ışıldayan, al yanaklı, yuvarlak yüzlü, 20 yaşlarına tıknaz bir genç olan Tuttu geliyordu. O da yazıcıydı ve Adduva'nın yakın arkadaşıydı. ''Adduva'nın hangi cehennemde olduğunu biliyor musun?'' diye seslendi Valvaziti. ''Evde olmalı, biraz önce tapınakta karşılaştık. Tüm tabletleri dağıtmıştı ve giyinmek için eve gitmek üzereydi.'' ''Evde değil.'' Avaz avaz bağırmak geldi Valvaziti'nin içinden. Ama bu neyi değiştirirdi ki, düşünmeye başladı. ''Tamam, sen de Mısır dilini öğreniyorsun, öyle değil mi?'' Tuttu başını salladı. Geleceğe yönelik onun da Adduva gibi hayalleri vardı. ''Sana ihtiyacım var. Zuvat bir gecikti ve Mayri'ye her an gelebilir. Onu kent kapısında sen karşılayacaksın.'' Tuttu şaşkınlık içinde yutkundu. Ama ben protokolü pek bilmem ki. Sen sadece Mayriya'ya kapıda Mısır dilinde selamlayacak ve kaleye kadar eşlik edeceksin. Kalede zaten ben de olacağım. Daha sonra bayram başlayınca da görevi Zuvap bir devralır. Zamanında kapıda olmak için acele et. Sen bunu becerirsin. Peki, teşekkür ederim. Tuttu ağzı kulaklarında hızla yola koyuldu. Böyle bir fırsat her kapı yapısı bayramında ele geçmezdi ne de olsa. Bir domuzun çıkardığı tiz sesler Adduva'yı büyük bir diplomat olarak Mala ile birlikte geçireceği günlerin hayalinden uzaklaştırdı. Erkek bir domuzu taşıması gereken açılış geçit töreni. Gözünü kırparak güneşe doğru baktı ve güneşin acımasız bir şekilde en yüksek noktaya yaklaştığını gördü. Telaşla ayağa kalktı. ''Gitmem gerek, yoksa törene yetişemem. Daha yıkanıp giyineceğim.'' Mala'yı ayağa kaldırdı ve başını elleriyle kavradı, kısa ama sertçe öptü dudaklarından. ''Yarın görüşürüz sevdiğim.'' Avlu kapısına tekrar başını çevirdi ve ona bir öpücük yolladı. Mala kuyunun yanında duruyordu. Düşünceli bir şekilde Adduva'nın ardından baktı. Tek bir söz etmedi. O an Adduva bunu fark edemeyecek kadar mutluydu. Daha kötüsü olamazdı. Elinde olsa yerin dibine girmek isterdi Tuttu. Kapıya vardığında muhafızlar Mayriya'nın yanına dizilmiş onu selamlıyordu. Soluk soluğa Mısırlı'nın önünde eğilmiş ve karşılama sözlerini söylemek istemişti. Ancak ağzından zayıf mırıltılar çıkmıştı sadece. Mayriya'dan daha iyi niyetli bir ziyaretçi bile bu mırıltıyı bir selam değil, saygısızlık olarak algılardı. Mayriya yüksek perdeden bir kahkaha attı. ''Hititler buna Mısır dili mi diyorlar?'' diye Babilce yanıt verdi. ''Ortak bir dilimiz yok mu?'' Tuttu kulaklarına kadar kızardı. Diplomatlık kariyerinin böyle başlamasını istemezdi. Kralına da bu şekilde şeref bahşetmemişti doğrusu. Ama çaresi yoktu. Tüm cesaretini toplayarak Babil dilinde tekrar selamladı konuğu ve ''Hizmetkarınız Tuttu'' diye ekledi. son bir deneme yaptı. Büyük Kral Mısır Kralı Usermaat Resetepenre, Güneş'in oğlu, Ramses Meriyamun'un elçisi Mayriya, Hattuşa topraklarında, Büyük Kral Hattuşili'nin kentinde, hak etmediğim halde Kral Kalesi'ne kadar size eşlik etme şerefine nail oldum. Bu sefer Mısır dilini kusursuz bir şekilde konuşmuştu. Mayriya başını eğerek söylediklerini onayladı ve sağ elinin küçük parmağıyla takma saçının siyah lüllerini okşadı. ''Kralına getirdiğim bu armağanı taşıyabilirsin.'' dedi Mısır dilinde ve bir bezle örtülü olan sepeti gösterdi. Mayriya'nın mahiyetinden bir adam bezi kaldırdı. Dehşete kapılan tuttu, geri çekildi. Sepetin bir kafes olduğu ortaya çıkmıştı. İçinde de canlı bir varlık vardı. Tıslayarak ona diş gösteren yarı insan yarı köpek görünümünde bir varlık. Mayriya bu gösterinin tadını çıkarıyordu. Şebeğin bulunduğu kafes aşağıdaki avlunun tam ortasında yalnız ve terk edilmiş bir şekilde duruyordu. Her zamanki gibi yan tarafta nöbet tutan saray muhafızları ve altın mızraklılar, hatta kule nöbetçileri bakışlarıyla bile onurlandırmıyorlardı kafesi. Düşünceli bir şekilde maymunu izledi Valvazidi ve sol kulak memesiyle oynadı. Zuvabbi hala gelmemişti ve onu getirecek olan nöbetçiden de bir haber çıkmamıştı. Bayram kutlamalarının başlamasına fazla zaman kalmamıştı. Zuvabbi gelmezse sorun çıkarabilirdi. Kral ve kraliçe yukarı avluda atalara sunulacak adakların yanında olduğundan değişiklikleri onlarla görüşemezdi artık. Valvazidi babası ağır hasta olduğu için Zuvabbi'nin ancak bayramda Hattuşa'da olabileceğini anlattığında Mayriya onu dinlemişti. Ancak buna inanıp inanmadığı belli değildi. Fazla bir söz söylemeden Tuttur'un önünden yürüyerek konuk evinde gözden kaybolmuştu. Mayriya, Valvazidi gibi 25 yaşındaydı. Bununla birlikte Valvazidi'den farklı olarak kıdemli bir diplomat değildi. Yakın zamana kadar elçi değil, sadece haberciydi. Bu nedenle onu bir acemiğinin karşılamasına daha da duyarlı tepki göstermişti. Bunun cezası Tuttu'ya düşmüş ve şebeyi taşımak zorunda kalmıştı. Neyse ki bu aşağılamanın onu incittiğini pek belli etmedi Tuttu. Tersine, savaşçıya yaraşır bir onurmuşçasına sepeti kafasının üstüne koydu ve kaleye çıkardı. Manzara biraz tuhaftı. Valvazidi kız kız gülüyordu. Mısırlı züppelikle biraz ileri gitmişti. Başyazıcı yeniden ciddileşti. Tekrar ilgilenmesi gereken başka bir sorun vardı. Magallu'nun ölümü. Elinde olsa bu soruşturmayı bayram sonrasına ertelerdi. Bu nedenle şimdiye kadar soruşturma için zaman bulamamış olmaktan hoşnuttu. Belki de Nerik Kaili için boşuna endişeleniyordu. Çünkü başka bir iz daha vardı. Alalimi Magallu'yu Lallupiyalı gençlerle görmüştü. Belki de olaya Nerik Kaili değil de onlar karışmıştı. Lallupiyalılara da acıması gerekmiyordu. En iyisi Mutarki'ye fıçıyı tam olarak nerede bulduğunu sormak olacaktı. Sanki Valvazitir'in düşüncelerini okumuş gibi Mutarki tam o sırada konuk evinden çıktı. ''Mutarki, sabah olanlar konusunda konuşmamız gerek. Bana biraz daha açıklama borçlusun.'' Bunları akşam konuşsak Mutarki'nin tedirgin olduğu belliydi. Hayır, Valvazidi Mutarki'yi konuk evlerinden ve nöbetçilerden uzağa aşağıdaki avluya götürdü. Bu çok önemli. Fıçı tam olarak neredeydi? Şey, derenin karşı tarafında. Şelalenin karşısında mı? Biraz daha yukarısında belki. Ne kadar yukarısında? Uratar Hunta Magallu'nun dün akşam kent kayasına gittiğini görmüş. Oradan düşmüş olabilir mi? Evet, bu mümkün ancak... Mutarki başını çevirdi ve Valvazidi'de başka şüpheler uyandı. Adaklar için kurulan çadırın yanında mıydı yoksa dikili taş korusunda mı? Mutarki'yi omuzlarından tutarak sarstı. Dikili taşların arasında diye itiraf etti Mutarki diliyle dişinin arasında. Şeytanın esiri mi oldun, bunu neden hemen söylemedin? Valvazidi öfkelenmişti. Magallu dikili taşların arasında öldüyse mutlaka arınma töreni yapılmalı, bu şart. Ne yaptığını sanıyorsun sen, kutlamaları tehlikeye mi atmak istiyorsun? Hayır, tersine bayram kutlamalarının zamanında başlamasını istedim. Hattuşili bu işin bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Benim yüzümle ertelensin istemedim. Saçma, göklerin fırtına tanrısını kızdırdıktan sonra bayram zamanında başlamış neye yarar? O zaman adakları kabul etmez ve tanrılar büyük toplantıda Hattuşili'yi artık esirgemezler. Sanki bunu bilmiyormuşsun gibi. Valvazidi bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Ancak Mutarki'nin ağlamaklı yüz ifadesini görünce kendini frenledi. Biliyorum kötü bir niyetin yoktu ama bu büyük bir hata. Bir daha böyle düşüncesizce davranma. Davranmam. Sana daha sonra söyleyecektim zaten. Ayrıca belki de dikili taş korusuna değil de yukarıda kent kayısının orada ölmüştür. Hiçbir dikili taşa değmedi, çadıra da. Aslında bedeni neredeyse hiç yere değmedi ki sadece ayakları. Ve fıçıyı en kısa yoldan suyun içine yuvarladım. Hiçbir yere değmedi, yemin ederim. Bunun önemi yok. Arınma töreni olmadan kral orada adak sunamaz. Bir süre düşündü. Ayrıca töreni ille de kellanın yürütmesi gerekmiyor. Bunu Halpazite'den isteyeceğim. Bu kapı yapısı bayramında aynı zamanda kehanet rahibi olduğuna göre bu işi o da yapabilir. İyi ki dikili taş korusundaki adak töreni bayramın 3. günü yapılacak. Bilmem Halpazite buna ne zaman vakit bulur. Belki bu gece. Hazırda bulun. Her şeyden önemlisi bu konuda hiç kimseye tek bir söz etme. Bundan emin olabilirsin. Yüreği ferahlayan Mutarki yoluna devam etmek üzere arkasına döndü. Valvazide ise kara kara düşünüyordu. Korktuğu şey başına gelmişti. Bu bayramın üstünde sanki bir lanet vardı. Büyük Kral Hattuşili'nin 1. hükümranlık yılının 2. bahar ayının 5. günü. Milattan önce 1265 yılının Mayıs başı. Kapı yapısı bayramının ilk günü. Bir daha gözüme görünmesin sakın. Hattuşili'nin beti benzi kireç kesilmişti öfkeden. Demirhane sorumlusunun teslim ettiği demir mızrağı taht salonun taş zeminine hiddetle savurdu. Bu kadar sorumsuzlukla olacak iş değil. Lütfen biraz sakin ol diye fısıldadı Puduhepa. Yoksa herkes bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayacak. Bunu serin kanlılıkla değerlendirmemiz gerek. Zuvabbi'nin cezası bekleyebilir. Başını dik tutmaya çalışarak yüzüne zoraki bir gülümseme kondurdu. Hattuşili taht salonundaki konukları selamladıktan sonra kral ve kraliçe aşağı avluda yapılacak açılış töreni için yola koyuldular. Kral eski geleneklere göre tahtın arkasındaki küçük bir odada ayak bileklerine kadar inen koyu kahverengi deriden yapılmış çoban avazı, kıvrık burunlu siyah çarıklar ve başını sıkıca saran yuvarlak bir başlıkla büyük altın bir küpeden oluşan bayram giysilerini giyerken Valvazide Puduhepa'ya olanları anlatmıştı. Görünüşe bakılırsa Zuvat bir sevgilisinin çiftliğinden ayrılmıştı. Ancak bayramın ilk gününde de ortaya çıkmamıştı. Bunun üzerine Valvazide Mayriya'ya onunla bizzat ilgilenmeyi teklif etmiş, Mayriya ise tuttudan çok memnun olduğunu söyleyerek onu şaşırtmıştı. Puduhepa bu habere sevinsin mi bilemedi. Kendini beğenmiş bu Mısırlı ikinci sınıf birisiyle niçin yetiniyordu? Bir şeyler mi çeviriyordu yoksa bunu Hattuşili'ye saygısını sunmamak için bir bahane olarak mı kullanacaktı? Bu düşünceyi aklından uzaklaştırmaya çalıştı. Belki de sadece Valvazide'yi tecrübesiz Tuttu gibi parmağında oynatamayacağını anlamıştı ve Tuttu'dan üstün olmanın keyfini çıkarmak istiyordu. Hattuşili ve Puduhepa ölçülü adımlarla konukların arasından orta avluya çıktılar. Orada onları saygılarını sunmak için renkli giysileriyle bayram hokkabazları ve saray hizmetkarları bekliyordu. Çift yoluna devam ederken kalabalık önlerinde eğildi ve ritmik bir şekilde alkış tuttu. Yüzlerinde ciddi bir ifade olan muhafızlar, altın mızraklar ve saray görevlileri tanrılar kapısına doğru bir zincir oluşturdular. Davullar, defler çalmaya başladı. Taştan aslanlarla süslü kapının başında Abamuva bekliyordu. Üstünde saray muhafızlarının tören üniforması olan sarı bir pelerin vardı. Pelerinin üzerindeki 3 mavi şerit onun kumandan olduğunu gösteriyordu. Kral ve kraliçe yaklaştığında o da önlerinde eğildi, mızrağını yere sapladı ve onları kapıdan geçirdikten sonra merdivenlerden indirerek aşağı avluya götürdü. Burada ahşaptan yapılmış 2 katlı bir tribün bulunuyordu. Tribünün yuvarlatılmış burçlarından renkli şeritler sarkıyordu. Bu yapı bir Hitit kapı yapısının küçültülmüş taklidiydi. Ne de olsa bayram adını bu kapıya borçluydu. Ancak bayram artık kentin ve tapınakların diğer kapılarını da kapsıyordu. Kral ve kraliçe avlunun sol tarafından tribüne çıkarlarken önlerinde 36 saray muhafızı ve 36 altın mızraklı saf oluşturmuştu. Sonra konuklar bunların arasından geçerek tribündeki yerlerini aldılar. Müzik kesildi. Bayram geçidinin başlamasının tam zamanıydı. Ancak bu etkileyici sessizlik ayak sesleriyle bozuldu. Bu da ne demek oluyor diye sordu Hattuşili şaşırmış bir halde. Mayriya hızla tribüne yaklaşıyordu. Peşinde ise acılı gözlerle etrafına bakınan Tuttu vardı. Tuttu'ya kalsa anında geri dönerdi. Güneşim sana efendimin Mısır kralı Usar Maatre Setepenre, güneşin oğlu Ramses Meriamon'un gönderdiği özel bir armağanı sunmak için kutlama protokolünü kısa bir süre için bölmek istiyorum. Mayriya en değerli Mısır keterinden dokunmuş kırmızı bir bezle örtülmüş olan kafesi elinde tutan Tuttu'ya işaret etti. Kardeşimin Mısır büyük kralının armağanını kabul ediyorum diye yanıt verdi Hattuşili ve başıyla selamladı. Mayriya da önünde eğildi ve bezi kaldırdı. Kalabalıktan hayret nidaları yükseldi. Çoğu böyle bir yaratığı ömründe ilk kez görüyordu. Hattuşili buna bayılmıştı. Köpek kafalı bir maymun, sizin dilinizde denildiği gibi bir janu. Hayvanat bahçemi zenginleştirecek. Kardeşim Ramses'e çok teşekkür ettiğimi söyle. Onun tabii maymunun demek istiyorum. Hayvanat bahçemde özel bir yeri olacak. Pudoyapa için için güldü. Bu tam Hattuşili'ye özgü bir davranıştı. Pot kırmakta üstüne yoktu. Taht salonundaki açılış konuşmasına da bunu kanıtlamıştı yine. Hititler doğanı görünce dağılan çil yavruları değildir demişti sadece. Ancak herkes bununla Ramses askerlerinin Kadeş'te panik içinde kaçışmasını kastettiğini biliyordu. Asurlulara da Mitanni'den kurtulmalarını büyük babası Şubbililuriyuma'ya borçlu olduklarını dokundurmuştu inceden inceden. Hattuşili ayağa kalktı. Küpesi güneşte parıldıyordu. Hazır protokole ara verilmişken küçük bir değişiklik yapmak istiyorum. Herkes köpek kafalı maymunu görmeli. Maymun bayram alayının sonunu oluşturacak. Son sözler Abamuva'ya yönelikti. Abamuva altın mızraklardan ikisine işaret etti. Onlar da şebeğin bulunduğu kafesi alıp orta avluya götürdüler. Artık geçit töreni başlasın. Hattuşili yine yerine oturmuş ve demir mızrağı eline almıştı. Borazanlar ötmeye başladı. Tanrılar kapısında elleri havada dans eden leopar maskeli 7 adam belirdi. Dansçılar avlunun ortasına ulaşır ulaşmaz basamakların altında kapının yanında bekleyen 2 öküz arabası hareket etti. Hayvanların kafaları ve boyunlukları altınla bezenmişti. Arabada bulunan altın, gümüş ve bronzdan yapılmış dağ tanrıları heykelleri de ışıldıyordu. Yanlarında da ince işlemeli mızraklar vardı. Onların arkasından rebap çalan müzisyenlerle dümbelek çalan kızların eşlik ettiği, geniş kırmızılı giysiler içinde dönen dansçılar gelmekteydi. Bunların tam ortasında da kral ve kraliçenin önünde eğilen çıplak bir adam dans ediyordu. Daha sonra bir oğlan çocuğuyla birlikte Hattuşa'nın koruyucu tanrısı Inara'nın iki rahibi belirdi. Çocuk Gümüşkent'in kadim şarkısını söylüyordu. Valvaziti istemeyerek de olsa açılış kutlamalarını izlemekten vazgeçti. Yabancı konuklar aşağı avluya inen kral ve kraliçeyi izlerken o da sağa taht salonun yanında bulunan dar bir geçide saptı. Buradan kale duvarı boyunca yürüdü ve doğrudan aşağı kente giden kapıya geldi. Soruşturmaya başlamadan önce acele suçlamalarda bulunmamak için cesedi incelemeliydi. Yolda giderken inşaat ustası Pidda'dan başka kimseyle karşılaşmamıştı. Hattuşa'da iki ayağı olan herkes ürün tanrıçasının tapınağa giden yolun kenarına dizilmişti. Ya da aşağı kentteki kapıların yakınına tezgah açmış olan satıcıların etrafına toplanmıştı. Valvaziti dereye doğru saparken Arinna kapısındaki insanların gülüşmelerini duyabiliyordu. Aynı anda açılış kutlamalarının başladığını bildiren borazanlar işitildi. Valvaziti birden sarsıldı. Borazanların daha önce çalması gerekirdi. Bu bir gecikmenin işaretiydi. Yeni bir olay mı olmuştu? Baş yazıcı duraksadı ancak sonra kapı yapısı bayramı için çalınan müziğin programa göre devam ettiğini anladı. Anlaşılan artık her yerde bir sorunla karşılaşmaktan korkar hale gelmişti. Rahatlamış bir şekilde yoluna devam etti. Büyük kayadaki kulenin önünde Abamuva'nın iki muhafızı nöbet tutuyordu. Onu selamlayıp kapıyı açtılar. Valvaziti açık renk bayram üstünü çıkardı ve adamlardan genç olanına verdi. Üstlüğün altına dikiş yerlerinde işlemeli ve eteğinde püskülleri olan uzun kollu bir tünik giymişti. Hattuşili tahta geçtiğinden beri Hattuşa'da Hurri stili bu tür giysiler çok rağbet görmekteydi. Bu modayı da Puduhepa getirmişti. Vatanı olan Kizuvatna'da Hurri adetlerine uygun bir yaşam tarzı sürmek eskiden beri kibarlık sayılırdı. Yaşça daha büyük olan muhafız kapının yanında duvara tutturulmuş olan meşalelerden birini alıp ateşledi ve yolunu aydınlatmak üzere kuleye giden Valvaziti'yi izledi. Magallo'nun cesedi bir sekinin üzerine yatırılmıştı. Yanında da fıçı duruyordu. Fıçının üst kısmı çıkarılmıştı. Fıçı hala sağlam görünüyordu. Üstünde bazı eziklikler vardı sadece. Valvaziti eliyle bu ezik yerleri yokladı. Bazıları oldukça derindi. Mutarki onu dereden geçirirken oluşmuş olamazlardı. Daha çok yüksek bir yerden düşme sonucu oluşmuşa benziyorlardı. Kent kayasından örneğin. Fıçıyı çevirip altına baktı, tabanın birçok yerinden ahşap parçacıklar fırlamıştı. Onlar da hala açık renkteydi, yani bu hasarlar yeni olmuştu. Görünüşe bakılırsa fıçı önce sert bir cisme çarpmış ve sonra alt tarafıyla küçük taşların üstüne oturmuştu. Dikili taş korusu civarındakilere benzer taşların. Uçuruma yuvarlandığında Magallo fıçının içinde miydi acaba? Valvaziti doğruldu ve cesedin yanına gitti. Ceset oldukça katılaşmıştı. Demek ki Magallo gün doğmadan ölmüştü. Valvaziti içinden kendisine daha çocukken tıpla ilgili bilgilerini aktaran babasına şükrediyordu. Magallo'nun kafası garip bir şekilde dönmüştü. Başka da önemli bir yarası yoktu. En azından ölümüne neden olacak yaralar. Görünüşe bakılırsa boynu kırılmıştı. Sağ ayağındaki yara ise hala bir muammaydı. Magallo'nun bedeninde kanamış olan tek yer burasıydı. Yaranın kenarları düzdü. Demek ki keskin taşların üstüne düşerek değil de kesici bir aletle açılmıştı yara. Magallu'nun önce ayağından yaralanıp sonra boynunun kırılmasının nedeni neydi acaba? Bu iki yara bir şekilde birbirine uymuyordu. Bu soruyu yanıtlayabilmek için Valvasitir'in olay yerine gitmesi gerekiyordu. Kent kayasından başlamaya karar verdi. Geçit töreni ilk doruk noktasına ulaşmıştı. Borazanlar dışındaki tüm çalgılar susmuştu. 14 saray görevlisi ellerinde meşalelerle yavaş yavaş tanrılar kapısından çıkarak kutsal hayvanların geçeceği yolun iki tarafına dizildiler. Gümüş bir leopar, gümüş bir kurt, altından bir aslan, lapis lazuli taşından bir erkek yaban domuzu, gümüşten yapılmış bir başka erkek yaban domuzu ve gümüş bir ayı avluya çıkarıldı ve kral ile kraliçeye sunuldu. Abduva'nın görevi pek de zor değildi. Lapis lazuli taşından yapılmış erkek yaban domuzu heykelinin taşıyıcısıydı. Heykellerin en küçük ve de en hafif olanı buydu. Abduva bu durumdan hoşnuttu çünkü adamların en baba yiğit olanı sayılmazdı. Aslanı taşısaydı selam verirken zorlanacaktı. Çünkü kural gereği kral ve kraliçenin önünde diz çökerken ellerinde heykel olmak üzere ileriye doğru uzattığı kollarının konumu değişmemeliydi. Tekrar ayağa kalkarken de heykelin konumu aynı kalmalıydı. Heykeller hiçbir şekilde sarsılmamalıydı. Bu tanrılara hakaret sayılırdı. Geçen yıldan bir önceki kapı yapısı bayramını dehşetle anımsıyordu Adduva. O yıl oldukça ağır olan ayı heykelini taşımakla görevlendirilen yaşlıca yazıcının durup dururken bağırsakları bozulmuştu. Durumu o denli kötüydü ki kutsal heykelin yanına yaklaşması bile yasaklanmıştı. Bu görevi de Adduva üstlenmek zorunda kalmıştı. Adduva heykelin ağırlığı altında inlerken bu ani hastalığın yazıcının birkaç gün önce bedeni temizleyici bitkilerle ilgili bir metni kopya etmesiyle ilgili olup olamayacağını düşünmekteydi. O bayram heykeli taşırken az kalsın bir felaket yaşanacaktı. Avluda henüz eski taş döşemeler vardı ve Adduva bir tanesinin kırılmış olduğunu çok geç fark etti. Üstüne bastığında hafifçe kaydı ve tüm gücünü ve becerisini kullanarak ayı heykelini dik tutmayı başardı. Bu denge gösterisi her gün masa başında oturan bir yazıcıdan çok eğitilmiş bir savaşçıya uygundu. Bu yılki kapı yapısı bayramı ise en azından Adduva açısından daha iyi bir yıldızın etkisi altındaydı. Avlunun zemini artık pırıl pırıldı. Hafif lapis lazuli taşından erkek yaban domuzunu taşıyordu ve Mala ile karşılaşmıştı. Bayramın birinci günü daha iyi başlayamazdı. Sadece bir şey birden içini bulandırdı. Kral ile kraliçenin önünde kusursuz bir şekilde eğildikten sonra doğrulduğunda gözünün ucuyla Mayria'ya bir şeyler fısıldayan tuttuğu gördü. Mayria hafifçe gülümsüyordu. Kent kayasındaki izler kesindi. Alttaki düzlüğün tam ortasına koyu kahverengi bir leke buldu Valvasit'i. Çömeldi, tırnağıyla lekeyi kazıdı ve parçacıkları inceledi. Hiç kuşkusuz kandı bu. Burada Magaldu'yu ayağından yaralamışlardı.